Deutsche Welle. Güne başlarken.
Almanya'nın Bonn kentindeki Radyo Deutsche Welle stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda Beklen Kulaksızoğlu. İran'ın Irak'taki etkisi, Almanya'da cihatçılar tartışması ve Alman aşırı sağcıların internetteki propaganda yöntemleriyle ilgili rapor yer vereceğimiz konular. İran'ın nüfusunun büyük bir bölümü kendi gibi Şii olan Irak üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçek. Tüm çağrılara rağmen koltuğunu bırakmak istemeyen Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, kendine sırt çeviren Tahran'ın etkisini bugünlerde en iyi hissedenlerden biri.
Irak'ta giderek yalnızlaşan Başbakan Nuri el-Maliki'nin bir zamanlar en büyük destekçilerinden biri İran'dı. Ancak uzlaşmaz ve ayrımcı çizgisini bir türlü terk etmeyen Maliki, her geçen gün onu iktidarda tutan yol arkadaşlarını kaybediyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi, Salı günü yaptığı bir açıklamayla Maliki'nin iktidardan indirilmesine yönelik parlamento sürecini desteklediğini duyurdu. Siyasi uzmanlara göre bu açıklama, Nuri el-Maliki için yolun sonunun geldiğinin bir göstergesi. Peki İran'ın komşusu Irak üzerinde bu kadar etkin olmasının sebebi nedir? Erfurt Üniversitesi'nde görev yapan Irak uzmanı, siyasal bilimci Profesör Ferhat Seyder şöyle konuşuyor.
İran'ın etkisi büyük. Bunun kaynağı Saddam Hüseyin döneminde İran'da yaşayan Şii Iraklılarla kurulan sıkı ilişkiler. Irak'ta Şiilerin tüm örgütleri, siyasi partiler ve milisler hepsi İran'ın etkisi altındadır. Ayrıca Kürtler üzerinde de söz sahibidir İran. Kürdistan Yurtseverler Birliği ile ittifak halindedir. Bölgede büyük bir devlet olan İran kendini Mezopotamya'daki yani Irak'taki Şiilerin hamisi olarak görüyor.
İran'ın Irak'ın iç politikasına tesirinin üç ayağı var. Bunlardan ilki siyasi. Saddam Hüseyin rejimine karşı mücadele veren ve içinden hem Nuri el-Maliki'nin hem de yeni başbakan adayı olarak geniş kesimlerin desteğini alan Haydar el-Abadi'nin çıktığı Şii dava hareketini yıllarca destekleyen İran, bu ilişkinin bir sonucu olarak Irak iç politikasında söz sahibi. İkinci ayak askeri destek. İran, Saddam Hüseyin sonrası kurulan yeni Irak ordusuna ve militan Şii gruplarına yardım ediyor. Üçüncü ayaksa Şii mezhebine mensubiyetten kaynaklanan inanç ayağı. Bazı siyasi uzmanlara göre bugünün siyasi koşullarında İran'ın kabul etmediği bir ismin Irak başbakanı olma şansı yok. Ancak diğer yandan Irak tamamen İran'ın kontrolünde denemez. İran'ın etkisini budayan olguların başında Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Ali Sistani geliyor. Ülkesinde büyük bir saygınlığa sahip olan Sistani, İran'ın Irak'ın iç işlerine müdahale etmesine açıktan karşı çıkıyor. Buna rağmen İran için Irak çok önemli bir ülke ve Tahran koşullar el verdiği sürece Irak'ta söz sahibi olmaya devam edecek. Irak'ın neden bu kadar mühim olduğunu da yine Profesör Ferhat Seyder aktarıyor.
Şii yayı denen bölgede yani Lübnan, Suriye, Irak hattında söz sahibi olmak İran için çok masraflı bir proje. Tahran bunun için çok fazla emek ve para harcadı. Bu plan içinde Suriye ile aradaki bağı sağlayan Irak, İran açısından çok önemli bir ülke.
Bölgenin altını üstüne getiren IŞİD ya da yeni adıyla İslam Devleti Örgütü zaten karmaşık olan güç savaşına yeni bir boyut getirdi. Öyle ki düşmanlıkları artık geleneksel bir hal alan İran'la Amerika Birleşik Devletleri bu terör örgütüyle mücadelede aynı safta yer alıyor. Carnegie Vakfı'ndan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Orta Doğu Merkezi Müdiresi Lina Katip, Şiilere ait bazı kutsal mekanları tahrip eden ve Şii coğrafyasında ilerleyen İslam Devleti Örgütü'ne karşı İran'ın bir süredir mücadele verdiğini belirtti.
İran, Cumhuriyet muhafızlarının en seçkin birliklerini Irak'ta İslam Devleti Örgütü'ne karşı mücadeleye destek için bu ülkeye gönderdi. Amerika'nın da hava saldırılarına başladığını biliyoruz. Bu terör örgütü konusunda iki ülke arasında tam bir görüş birliği olmasa da ortak düşmana karşı mücadele İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir diyalog kurulma şansı doğurdu.
as they both face a common enemy, which is the Islamic State.
İki ülke sadece İslam Devleti örgütüyle mücadelede aynı safta yer almıyor. Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'den İran gibi Amerika'da desteğini çekmiş durumda. Ayrıca yeni başbakan adayı Haydar el-Abadi iki ülkenin de onayını almış görünüyor. Kısacası ortak çıkar gereği olsa da Irak'taki karmaşık durum İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir diyalog kurma fırsatı yaratmış oldu.
Deutsche Welle.
Suriye ve Irak'taki IŞİD terörü Almanya'da da şiddetli tartışmalara neden oluyor sevgili dinleyenler. Özellikle Suriye'de Almanya'dan giden çok sayıda cihatçının bulunduğu yönündeki veriler bu kişilerin Almanya'ya geri dönmesi durumunda olacaklar konusunda endişe yaratıyor. Alman siyasetçiler ülkelerine dönen cihatçılara karşı yasal düzenlemeler çıkarılması için bastırıyor.
Almanya.
Alman İç İstihbarat Kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre Suriye'deki iç savaşta radikal İslamcıların yanında savaşmak üzere Almanya'dan 400'ü aşkın cihatçı Suriye'ye gitti. Bunların 100 tanesi Almanya'ya geri döndü. Irak'ta hilafet ilan ederek İslam Devleti adını alan IŞİD'in yanında savaşanlar konusunda ise henüz kesin veriler yok. Geri dönen cihatçılar ve Almanya'daki diğer radikal İslamcılara karşı ne tür önlemler alınabileceği tartışmaları haftalardır sürüyor. Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach son olarak yabancılar yasasının sertleştirilmesini önerdi. Bosbach ve diğer Hristiyan Demokrat Birlik Partili politikacılar yasal düzenlemelerle iki grubu hedef almak istiyor. Almanya'da yaşayan yabancı kökenli İslamcılar ve örneğin Suriye ve Irak'ta savaşıp ülkesine dönen Alman vatandaşları. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Kuzey Renvestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı Armin Laschet, suç işleyen yabancıların oturma izninin elinden alınması gerektiğini savunuyor.
Suriye iç savaşında teröristlerin yanında savaşan oturma izni hakkını kaybeder.
Wolfgang Bosbach da aynı görüşte. Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı, suç işleyen yabancıların daha hızlı bir şekilde sınır dışı edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde yasaların sertleştirilmesini talep ediyor. Bosbach bunun için suç işleyen yabancı kökenli kişinin 1 yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin sınır dışı için yeterli olması gerektiğini savunuyor. Mevcut yasalara göre bu süre 3 yıl. Bosbach ayrıca şimdiye kadar olduğu gibi sadece siyasi değil, dinsel amaçlı şiddet olaylarının da sınır dışı nedeni sayılmasını talep ediyor. Yabancılar yasası ve ikamet hukuku konusunda uzman avukat Reinhard Marx ise bunun siyasi popülizm olduğunu belirtiyor. Yasada zaten 2004 yılından bu yana vaka odaklı sınır dışıların yerleştiğini söyleyen Marx, bir terör örgütüne mensup olduğu ya da bu tür bir grubu şu an ya da geçmişte desteklediği kanıtlanabilen kişilerin sınır dışı edilebildiğine dikkat çekiyor.
Bu saf popülizm. Hakkında tartışılan vakalarda zaten tüm şartlar yerine gelmiş oluyor. Bosbach'ın önerisi konuyla hiç ilgisi olmayan başka grupları hedef alıyor. Yani burada yaşayan ve yetişkinliğe geçişte sorunlar yaşayan genç yabancıları.
Alman vatandaşı İslamcılar konusunda ise durum daha karmaşık. Alman vatandaşları sınır dışı edilemiyor. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik Partili İçişleri Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Günter Krings, Suriye ya da Irak'ta savaşmış radikallerin geri dönüşünün engellenebileceğini belirtiyor. Parti arkadaşı Armin Laschet de aynı görüşte.
Da brauchen wir noch mehr.
Bu konuda devletin daha sert olması gerek. Aksi takdirde terör bizi burada, Almanya'da da yakalar.
Ancak bu da o kadar kolay değil. Avukat Reinhard Marx, devletin bir Alman vatandaşının ülkesine girişini engelleyemeyeceğini belirtiyor. Marx'a göre önlemin söz konusu kişi ülkeden çıkmadan alınması gerekiyor. Pasaport yasasına göre bir vatandaşın ülkeden çıkışını engellemenin mümkün olduğunu belirten Marx, eğer bunun için geç kalınmışsa geriye sadece gözlem altına alma imkanı kalıyor, diyor.
Güncel gelişmeleri ve olayların perde arkasına dair ayrıntılı haber ve derlemeleri multimedya dosyaları eşliğinde Deutsche Welle Türkçe'nin web sitesinden de takip edebilirsiniz. Adresimiz dwturkce.com.
Almanya'da ırkçılar kendilerine taraftar bulabilmek için en çok sosyal medyadan yararlanıyor sevgili dinleyenler. Ancak ırkçı propagandalarını açıkça yapmıyorlar. Ünlü filmlerin video görüntülerine iliştiriyor, renkli magazin konularının aralarına serpiştiriyorlar. Dikkatli olmayan kullanıcılarsa bu oyuna alet ediliyor. Sıradaki haberimizde bu konuda yayınlanan bir raporun ayrıntıları yer alıyor.
Facebook'ta şu sıralarda paylaşılan bir YouTube linki ilk bakışta oldukça sıradan görünüyor. Link, Hollywood'un ilgi çeken yapımlarından Karayip Korsanları 5 filminin adını taşıyor. Ancak paylaşılan linkin arkasında filmin tanıtımı değil, ırkçılık propagandasıyla yüklü mesajlar var. Bunu yapanlarsa kendilerine Die Unsterblichen, yani ölümsüzler adını veren bir neonazi grubu. Neonaziler ırkçı ideolojilerini yayabilmek için bu tarz yöntemleri kullanıyorlar. Sosyal medya kullanıcıları ise gizlenen mesajı genelde çok geç fark ediyorlar. Fark edildiğinde ise mesaj çoktan beğendi tuşuyla on binlerce kişiye ulaşmış oluyor. Federal Siyasal Eğitim Merkezi Direktörü Thomas Krüger, ırkçıların Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal platformlarda az önce sözünü ettiğimiz yöntemlerle kendilerine taraftar bulmaya çalıştıklarını belirterek, bu yöntem yüzünden ırkçı zihniyete sahip olmayanların bile bu zihniyete dolaylı olarak hizmet eder hale geldiklerini işaret ediyor. Krüger şöyle konuşuyor.
Und da kommt es sehr häufig vor.
Bu durumda söz konusu gruplardan gelen iletilerin içerikleri bilinmediğinden istenmeden sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Böylece ırkçılara sempatisi olmayanlar bile kendi bilgileri dışında bu düşüncenin paylaşılmasına katkı sağlayabiliyorlar.
Federal Siyasal Eğitim Merkezi ile gençleri internet tehlikelerinden korumak için çalışmalar yapan Jugendschutz.net kuruluşu yayınladığı güncel bir raporda kendi bilgileri dışında ırkçı düşüncenin yayılmasına aracılık yapanların profilleriyle ilgili ilginç bilgilere yer verdi. Jugendschutz.net Genel Müdür Yardımcısı Stefan Glaser, ırkçıların internetteki sosyal paylaşım sitelerini özellikle tercih ettiklerini belirterek şu bilgileri aktardı.
Als erstes
tespitimize göre internetteki sosyal ortamlar ırkçıların en önemli propaganda aracı haline gelmiş. Taradığımız 5500 iletinin %70'den fazlası Facebook, YouTube, Twitter ve diğerlerinde yer alıyordu.
Glaser araştırmalar sonucunda ırkçıların mesajlarını popüler eğlence unsurlarının arkasına gizlediklerinin belirlendiğini söyledi. Örneğin Susam Sokağı'nın kült figürlerinden kurabiye canavarının bile ırkçı propagandaya alet edildiğini vurguladı. Glaser yine bir Mickey fare figürünün ırkçıların sembolü olan kuru kafa görüntüsüyle kullanılarak internette ırkçı bir sembole dönüştürüldüğünü kaydetti. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuçsa internetin sadece ırkçıların değil, şiddet yanlısı ve kışkırtıcı gruplarında ilgi odağı haline gelmiş olması. Bu konuda elde edilen bilgileri Glaser şöyle açıkladı.
Müslümanlara, Yahudilere, Sinti ve Romanlara, homoseksüellere yönelik internet ortamındaki kışkırtıcı eylemler çoğu kez gizli değil, açık yapılıyor. Sosyal medya elbette buna oldukça fazla katkı sunuyor. Bu ortamda bazı şeyler çok kısa sürede dalga dalga yayılıyor. Bilhassa insanları duygulandıran konular hızlı paylaşımları da teşvik ediyor. İnsanlar ne gibi sonuçlar doğuracağını hiç düşünmeden paylaşımlarda bulunabiliyor, yorum yapabiliyorlar. Böylece içimizdeki radikalleşme potansiyeli de görünür hale geliyor.
Kamuflaj imkanı ve internet dünyasının herkese açık olması sanal suçların geçen yıl tavan yapmasına neden oldu. 2013'te gençlere yönelik zararlı içeriklere sahip 1842 ileti tespit edildi. Bu rakam bir önceki yıl 1000 civarında bulunuyordu. Artan eğilim gençlerin bilinçlendirilmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig de gençleri internetteki zararlı içeriklerle ilgili bilgilendirmeye yönelik projeye maddi desteklerinin en az 5 yıl süreceği konusunda güvence verdi. Federal Aile Bakanlığı 2015-2019 yılları arasında yaklaşık 30 milyon euroyu ırkçı zihniyetle mücadele eden merkezlerin geliştirilmesi için harcayacak.
Deutsche Welle Bonn stüdyolarından sunduğumuz Güne Başlarken programı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Hoşça kalın.
Do you anymore?
banging the wall.